İhtiyar teyzesiyle oturuyordu. Ne annesi vardı, ne de babası. Daha sonraları tanışıp da gizli gizli konuşurlarken, "Hiç kimsem yok Allah'tan başka. Bana kıymazsınız değil mi?" diye yüreğini paralamıştı. Tanıştıklarının üçüncü ayı şeytana uymuşlar. Altıncı ayında kızcağızın karnı şişmeye başlamış. Teyzesi anlayınca da 16 yaşındaki körpe pilici kapı dışarı edivermişti. Avukat mahzar tükenen sigarasını tazeledi. Şehire karnı burnunda bir kızla gelişini annesi aman ne kızmış, aman ne söylenmişti. Aklına annesi gelince karısı ve anılar silindi. İçi karardı. Karısının sönük, neşesiz hayatından bezgin oluşunu annesinin yüzünden olduğunu biliyordu. Sımsıkı, kapalı incecik dudakları, rastıklı kaşları, yaşıyla uygun düşmeyecek. Hayasızca sürmeli gözleri, pudralı yüzüyle belirmişti gene kafasında. İlkin annesi için hayasız diye düşünmüş olmaktan pişmanlık duydu. Annesiydi ne de olsa. 35'inde hayata gözlerini yumup, genç karısıyla tek oğlunu dünyada yapayalnız ve beş parasız bırakıp göçen babasına bedel bu anne asla evlenmemiş, olanca sevgisini mahzarına vermişti. Yarı aç, sefil, perişan bir ömür sürmüşlerdi. Ama genç kadın tahtadan, çamaşırdan, zengin konaklarda hizmetçilikten kazandığı paralarla oğlunu okutmuştu ya. Bununla beraber her şeyin bir haddi vardı. Uğraşıp didinip yetiştirdiyse o da nankörlük etmiyordu ki kendine mahsus dayalı, döşeli bir odası vardı. Bir genç kızınki gibi dantellerle süslü, zarif karyolası, konsolu, kocaman karpuzlu lambası, ceviz sandığı, sandığında çeşit çeşit kat kat elbiseleri, iç çamaşırları, yerde ısparta, duvarlarda acem seccadeleri. Yani mahzar annesinin vaktiyle verdiği bire karşı yüz vermiş hala da veriyordu. Ama o kadar işte. Daha fazlasını istememeli. Karıyla kocayı rahat bırakmalıydı. Sonra bir de şu boyanma işi, hayasızca boyanma işine de son vermeliydi. O sıra annesi odasında ayna karşısında tam da oğlunun sinirlendiği biçimde hayasızca boyanmaktaydı. Yanı başındaki 4 yaşındaki torunu komşuya gitmeye hazırlanıyordu. Orta sınıf memur hanımlarının setentilyon dedikleri liyon ipeğinden pırıl pırıl siyah çarşafı, sürmeli gözleri, rastıklı kaşları, buruşmaya başlamış aşırı pudralı yüzüne tekrar tekrar bakıp kendini beğendikten sonra torununa döndü. ''Nasılım Haldun? Güzel miyim?'' Elindeki oyuncak lokomotife dalıp gitmiş. Haldun haminnesine şöyle bir baktı. Güzelsiniz. Çok mu? Çok. Aferin. Her zaman böyle akıllar cevaplar verirsen ne olur? Seni daha çok severim hem de. Çikolata mı verirsin? Verirsin değil. Verirsiniz de. O hizmetçi ruhlu annen gibi konuşma. Torununu elinden çekerek dışarı çıktı. Sofayı geçti. Merdiven başında durdu. Seslendi. Kız! Nazan mutfakta tas kebabını indirmiş, pilav tenceresini ocağa oturtmak üzereydi. Biraz geç cevapladı. Efendim, efendiler mezarını kazsın, gel buraya. Nazan böyle sözlere alışkındı ama gene de içlenerek mutfaktan çıktı. Buyurun. Gelinin yüzüne bakmaya tenezzül etmeyen kayınvalide büsbütün astığı yüzüyle ben Naciye'ye kadar gidiyorum bir soluk dedi. Peki anneciğim. Anneciğim mi? Ne demek o? Bana bir daha anneciğim mi anneciğim deme. Ne olur? Elinin körü olur. Ne olurmuş? Sinirleniyorum ayol. Nazan belki yumuşatırım düşüncesiyle kayınvalidesinin boynuna sarılmak istedi. Annem değil misiniz? Benim sizden başka kimim var? İhtiyar kadın hırsla itti. Geri dur. Sırnaşıklığı sevmem. Ben senin annen yaşında mıyım? Cahil görgüsüz koca karıların yerine konulmak istemem. Torununu elinden çekerek merdivenleri ağır ağır indi. Nazan donmuş kalmıştı. Ben senin annen yaşında mıyım? Cahil, görgüsüz koca karıların yerine konulmak istemem diye Süleymaniye'deki yaşlı teyzesini kastediyordu. Annesine gelince zavallı annesini kendisi de hatırlayamıyordu. Nazan 2 yaşındayken apandisten ölmüş, kızını ablasına bırakmıştı. Nazan babasını hatırlıyordu. Sonraları büyüdüğü zamanlar Teyzesinin evine pırıl pırıl subay elbisesiyle gelir, Nazan'ı dizine oturtur, saçlarını okşar, öper, severdi. Süslü kutularla şekerler, çikolatalar, renk renk kurdeleler getirirdi. Sonraları gelmez olmuştu. Bilmem ne harbinde şehit düştüğünü ise çok sonra öğrenmiş, geceleri yatağında sessiz sessiz ağlamıştı. Sertçe kapanan sokak kapısının sesiyle kendine geldi. Kayınvalide çarşafının eteğini tuta tuta dışarı çıktı. İşsiz güçsüz hatta kumarbaz Nuri'nin kupkuru karısı Naciye ile karşı karşıya oturuyorlardı. İçeri içeri bel vermiş duvarlar paslanmış kırmızı kiremitleriyle tek gözden ibarette oturdukları ev. O sıra Naciye pencere önünde pirinç ayıklıyordu. Karşı avukatın sokak kapısı sertçe kapanınca başını tepeden kaldırıp baktı. Büyük hanım gezmeye gidiyordu gene. Hiç evde oturduğu zaten yoktu. Bütün gün kapı kapı dolaşır, durmadan gelini çekiştirirdi. Dert diye geçirdi. Fenalar gibi boyanmış gene. Utanmıyor da böyle kaynanam olsa bir gece gırtlağını sıkıverirdim. Kocasıyla konuşuşunu hatırladı. Sürmeli gözlerini süze süze eliyle koluyla nasıl da iştahlı laflar etmişti. Ya attığı kahkahalar erkek diye taşa sarılacaktı neredeyse. Kocası ne demişti ya o gittikten sonra? Karıda iş var dememiş miydi? Birden düşüncelerinin şeridi koptu. Büyük hanım kendisine geliyordu galiba. Aa, galibası ne? Geliyordu ya. Tepsiyi bir kenara bırakıp kalktı. Sokak kapısına koştu. Buyurun teyze. Hacer Hanım. Yo dedi. Bir daha istemem bu teyze lafını. Naciye şaşırdı. Niçin teyze? Bak yine teyze dedi külhani. Ayol ben senin teyzen yaşında mıyım? İşi anlayan Naciye yırtık bir kahkaha attı. İlahi büyük hanım doğrusu haklısınız. Siz bizlerden gençsiniz vallahi. Buyurun. İçeri girdiler. Büyük hanım bir saraylı ihtişamıyla geçti sedirin baş köşesine kuruldu. Her zaman her yerde baş köşeyi seçer, orayı kimselere bırakmazdı. Çarşafının perilerinin açtığı genç işi kavun içi ipekten bluzunun fazla açık göğsünden gerdanı, gerdanında broşu meydana çıktı. Maksadı buydu zaten, broşunu göstermek. Naciye'nin bakıp bakmadığını, imrenip imrenmediğini göz ucuyla kontrol etti. Hayran hayran bakıyordu fakir kadın ve tabii imreniyordu. Nasıl imrenmesin ki gençti, zayıflığına rağmen güzeldi. Böyle şeyleri takmak büyük hanımdan çok onun hakkıydı. Ama nerede? Hayırsız kumarbazın biriydi kocası. Karısına değil broş, yüzük, bilezik almak, parmağındaki alyansını bile satıp kumara vermişti. Büyük hanım gümüş tabakasını çıkarıp hep o sonradan görmüşlere vergi haliyle sigara sarmaya başladı. Naciye laf olsun diye sordu. Nazan Hanım nasıllar? Kayınvalidinin en zayıf yanıydı. Nasıl olacak? Dedi. Bilmez misin o pasaklıyı? Ona varsa iş yoksa iş. Zavallı işten baş kaldıramıyor. El alem öyle sanır. Halbuki gördüğü iş beş para etmez. Döküntülü pasaklı, çöp tenekesini tuttuğu eliyle soğan soyar, burnuyla oynar, pirinç ayıklar. İçini çekti. Hanımlık nerede, o nerede? Bir sır vericesine sesini alçaltarak devam etti. Oğlum hiç sevmiyor ama ne yapsın? Arada çocuk var. Yoksa mahzarımın dengi mi o? İtinayla sardığı sigaranın kağıdını dilinin ucuyla tükürükleyip yapıştırdı. İstanbul'da nice vekil vükala kızları dururken bu pasaklıya gönül indirmiş. Gençlik işte, dili gençlik. Sen kim, o kim, değil mi? Doğru. Bana kalırsa oğluma büyü yaptılar. Arada çocuk olmasa çoktan pasaportunu verirdim ama çocuk var. Hoş, o hizmetçi ruhlu karıyı oğlum ilelebet tutmaz evinde zaten. Naciye'nin çaktığı kibritten sigarasını yaktı. Haldun kısa pantolonu, beyaz frenk gömleği ile sedirde, yanı başında oturuyor, elindeki oyuncakla oynuyor görünüyordu. Ama kulağı haminnesindeydi. Annesini hiç sevmez. Geceleri bile benimle yatar. Babası bazen yanlarını almak ister de gitmez. Beni çok sever, sorarım. Haldun derim, günün birinde ben ölürsem ne yaparsın? Gözleri dolu verir. Boynuma sarılır da, ha minneciğim, sen hiç ölme, der. Sen ölürsen seni mezarlığa göndermem, bahçeye gömerim, der. Torununun sarı kıvır kıvır saçlarını okşadı. Yavrum, annesinin yanına gitmemesi bir taraftan ahlakı ve terbiyesi için çok iyi oluyor. Ne de olsa o hizmetçi ruhlu mıymıntı kadının tesiri altında kalırdı. Haldun bakmadan sordu. Hizmetçi ruhlu kim Hamine? Hacer Hanım cevap vermedi yalnız. Haydi sen kapı önüne çık biraz dedi. Fazla ileri gittiğini anlamıştı. Nazan'ın değil, Mahzar'ın kulağına gitmesinden korkuyordu. Çünkü oğlunun yanında geline son derece iyi davranıyor, kızım yavrumla söz söylüyordu. Niçin Hamine? Hava alırsın fena mı? Burada canın sıkılıyor. Kapı önüne çıkarsam Yahudiler torbasına koyup beni iğneli fırçayı götürmezler mi? Haminlenden izin alıp çıkarsan hiçbir şeycik olmaz. Haldun kısa pantolon içinde tombul tombul sedirden atladı. Elinde oyuncak lokomotifi dışarı çıktı. Hacer Hanım yeni bir övünme vesilesi bulmuştu. Zekadan, güzellikten yana benim tarafıma çekmiş. Maşallah, safi akıldır. Öyle laflar atar ki çok şükür oğlum da torunum da benim tarafıma çektiler. Mahzarımı görmüyor musun? Aslanlar gibi değil mi? Rahmetli annem anlatırdı. Dayılarımın üçü de pehlivanmış. Kara ormanda sırtlarını hiç kimse yere getiremezmiş. Kara ormanlı mısınız? Ah yavrum, ah sorma. Kara ormanda çiftliğimiz vardı. Yazdan yaza çiftliğe giderdik. Ben o zaman küçüktüm. Demek Haldun'um kadar. Hayal meyal hatırlıyorum. Mandıralar dolusu, inekler, öküzler, keçiler, koyunlar, yasütler, kaymaklar. Tenekeler dolusuydu da yüzüne bakmazdık. Kavun, karpuz, üzüm. Arabalarla gelir dökülürdü. Sigarasından duman aldı. İncecik dudaklarını büzerek tavana üfledi. Dumanın yayılışını uzun uzun seyrettikten sonra devam etti. Muhacirliğin gözü çıksın. Kafir Moskov, yurdumuzu yuvamızı talan etti. Her birimiz bir yanlara dağıldık, peren peren olduk. Hacer Hanım'ın sözünü ettiği çiftlik, kafir Moskov'un yurtlarını, yuvalarını talan edişi esas da doğruydu. Doğruydu ama küçük bir düzeltmeyle. Yazın arada gidip bir hafta 15 gün kaldıkları çiftlik dedesinin değil, dedesi sandığı ihtiyarındı. Hacer Hanım'ın annesi bu çok zengin kapıda büyüyüp yetişmiş, sonra da küçük bir telgraf memuruyla evlendirilmiş bir Çerkez kızıydı. Hacer Hanım'ın zaman zaman bizim bir ucumuz ta Saray-ı Hümayun'a dayanır sözü de annesinin bir zamanlar saraydan emekli edilen annesinden, yani Hacer Hanım'ın haminnesinden ileri geliyordu. O zamanlar Hacer 5-6 yaşlarında akçapakça, mavi gözlü, düğme burunlu, şipşirin bir kızcağızdı. Kendinden 2 yaş büyük ablasıyla çiftlikte kavunların, karpuzların arasında kırmızı gelinciklerine rüzgar vurdukça dalgalı bir denizi hatırlatan tarlalarda koşar oynardı. Hırçın, haylaz, ele avuca sığmaz bir kızdı. Mahalle çocukları takılsa yahut ablasını ağlatsalar erkek çocuğu gibi koşar, isterse kendinden büyük olsun çocuğu yakalar, basardı tokatı. Bu yüzden erkek çocuklar bile yılarlardı. Hacer telgrafçılara mahsus sırmalar işli elbisesiyle salına salına gelen sarı saçlı, mavi gözlü babasını annesinden daha çok severdi. Halim Selim bir adamdı. Akşamları evinin komşu bahçeye bakan penceresi gerisinde kafayı çekerken duru beyaz yüzü pençe pençe kızarır, mavi gözleri dumanlanırdı. Ne tatlı olurdu böyle zamanlarda. Güler, hafif hafif türkü söyler, Hacer'i dizine oturtarak okşar, öperdi. Küçücük bir kedi yavrusu gibi sokulurdu babasına. Başını genç adamın göğsüne, gerisinde tatlı tatlı çarpan kalbi üzerine koyar, gözlerini yumardı. Babası da pek sevmezdi galiba Hacer'in annesini. Çok inatçı bir kadındı. Tepeden tırnağa sinir, bütün gün mutfak, tava, tencere, sahanlarla kavga ederdi. Öfkeli yüzü gülmezdi. çocuklardan biri yahut kocası bu haline gülsünlerdi sıkıysa, kıyametleri koparırdı. Sarı saçlı, mavi gözlü telgrafçı, komşu bahçeye bakan pencere gerisinde boşuna içmezdi. Dini bütün, aksi Arnavut komşusunun iki kızından küçüğünü düşünerek, arada bahçenin ağaçları arasından beyaz bir hayal gibi geçiveren genç kızın verdiği hazla tatlı dakikalar geçirmek için orada içerdi. Ama eli eline değmek şöyle dursun, orada oturduğundan genç kızın haberi bile yokmuş. Olsun, o sevgilinin hayaliyle mest olmasını bilirdi. Bir günden bir güne bunu karısına sezdirmemiş, evin içinde ağız tatsızlığına vesile vermemişti. Günün birinde Tuna'yı seller gibi aşıp Osmanlı ülkesine yığılan Moskovlar, onlara da birçokları gibi yurtları yuvalarından etmeseydi bu dirlik, bu düzen sürüp gidecekti.